Ayrım 3, sayfa 20. Ancak o zaman yol ortasında yürüyen Berduş'u fark etti Peri. Sırık gibi uzundu adam. Yüzü kemikliydi. Alnındaki kırışıklıklar onu belki de olduğundan yaşlı gösteriyordu. Çenesinde kızıl lekeler, ellerinde döküntülü egzama lezyonları vardı. Bildikleri tek yaşamı arkalarında bırakarak kaçan binlerce Suriyeliden biri diye düşündü Peri. Gerçi bizim buralı olması da bir o kadar olasıydı. Türk veya Kürt yahut Arap ya da Çingene, belki de hepsi birden. Bunca değişim ve göç ve karışım yaşamış bir memlekette kim çıkıp da %100 tek bir etnik kökenden geldiğini iddia edebilirdi ki? Tabii kendine ve çocuklarına düpedüz yalan söylemiyorsa şayet. Adamın ayakları kurumuş çamur izleriyle kaplıydı. Yakasını kaldırdığı yırtık pırtık paltosu kirden siyaha dönüşmüştü neredeyse. Peri'nin ruj lekeli, yarım kalan sigarasını bulmuş, keyifle tüttürüyordu. Bir gurur, hatta meydan okuma vardı bakışlarında. Sanki Berduş'tan ziyade, Berduş rolünü üstlenmiş ünlü bir aktördü de, performansından gayet emin, alkış bekliyordu. Böylece görmezden gelmesi gereken erkek sayısı 3'e çıkan Peri, telaşla yana döndü. Ne var ki, arada duran kahve bardağını unutmuştu. Elinin çarpmasıyla içindeki tüm sıvının üstüne dökülmesi bir oldu. Ah yok artık diye çığlık attı Peri, elbisesine yayılan lekeye dehşet içinde bakarak. Deniz bir ıslık çaldı gayet memnun. Yeni moda bir tasarım olduğunu söylersin sen de dedi. Kahveli elbise modeli. Duymazdan geldi Peri. Söylene söylene bacaklarının arasında duran çantasına uzandı. Leylak rengi deva kuşu derisinden bir kin çok başarılı bir taklitti. Tabii eğer Hermes kelimesindeki yanlış konmuş aksanı saymazsak. Bir paket kağıt mendil çıkardı. Silmekle lekeyi daha da beter dağıtacağını bildiği halde gene de denemek istedi. O kafa dağınıklığıyla İstanbul'da hiçbir tecrübeli sürücünün asla yapmayacağı bir hata yaptı. Çantasını arka koltuğa fırlattı. Hem de kapılar kilitli değilken. Göz ucuyla bir hareket fark etti Peri. Olsa olsa 12 yaşlarında görünen bir dilenci kız onlara doğru geliyordu. Çiroz bedeninde uçuşan giysileriyle avucunu ileri uzatmış, belden yukarısını oynatmadan sanki su içinde yürürcesine ilerliyordu. Her araba önünde aşağı yukarı 10 saniye kadar durup bir sonraki araca geçiyordu. Zira o kısa süre içinde acıma duyguları uyandıramadıysa hiç uyandıramayacağını tecrübeyle öğrenmişti. Hani insanlar ilk görüşte aşk diye bir şeyden bahsediyorlardı ya, kızcağız böyle bir şeye ihtimal vermiyordu ama ilk görüşte merhamet diye bir şey vardı, bundan emindi. Merhamet dediğin kimi insanda var, kiminde yoktu. Olmayandan beklemek anlamsızdı. Kız Range Rover'a yaklaşınca hem Peri hem Deniz otomatik olarak başlarını çevirdiler. Oysa İstanbul dilencileri görmezden gelinmeye alışkın ve hazırlıklıydılar. Tam anneyle kızın başlarını çevirdikleri noktada aynı yaşlarda başka bir çocuk avucunu açmış bekliyordu. Bir dilenciden kaçan öteki dilenciye yakalanırdı. Neyse ki o sırada ışık yeşile döndü ve trafik düğümü düzeltilmiş bahçe hortumundan fışkıran su gibi akmaya başladı. Peri tam ayağını gaz pedalına koyacakken arka kapının bir sustalı hızıyla açılıp kapandığını duydu. Çantasının sicimle çekilir gibi arabadan alınıverdiğini dikiz aynasından seyretti. Hırsızlar diye bağırdı Peri. Sesi çatladı panikten. Yardım edin. Çantamı aldılar, hırsızlar. Arkadaki arabalar olup bitenden habersiz bir an evvel gitme hevesiyle deli gibi kornalarına bastılar. Belli ki kimsenin yardım etmeye niyeti yoktu. Peri bir an ama sadece bir an duraksadı. Aniden direksiyonu ustaca çevirerek arabayı kaldırıma çıkardı. Dörtlülerini yaktı. Anne ne yapıyorsun ya, delirdin mi? Peri yanıt vermedi. Anlatmaya zaman yoktu. Dilencilerin ne yöne sıvıştıklarını görmüştü. İçinde bir his, hayvani bir içgüdü belki de, hemen peşlerine düşerse onları bulup çantasını geri alabileceğini söylüyordu. Boş ver anne ya, altı üstü bir çanta, hem de sahte. İçinde param, kredi kartlarım var. Deniz endişeyle baktı. Dikkatleri üzerlerine çekmek istemiyordu. Tüm asiliği, ekşi dilliliği ve vurdum duymazlığı belli ki sadece annesine yönelikti. Toplum içinde sivrilmek değildi niyeti. Griler denizinde gri bir damla olmak, etrafa uyum sağlayıp araya karışmak daha emindi. Otur burada, kapıları kilitle beni bekle dedi Peri. Bir kerecik ne diyorsam onu yap lütfen. Ama anne kafayı mı yedin? Düzgün konuş benimle dedi Peri. Düşünmeden hem de hiç düşünmeden arabadan fırladı. Yüksek topuklu ayakkabı giydiğini unutmuştu. Ayakkabılarını çıkarıp çıplak ayaklarıyla bastı asfalta. Bu arada Deniz şaşkınlık ve utançtan fal taşı gibi açılmış gözlerle ağzı bir karış açık ona bakıyordu arabadan. Koşmaya başladı Peri. Düzinelerce gözün önünde yaşının bütün ağırlığını hissederek yanakları alev alev, eş, ev kadını, üç çocuk annesi koşmaya başladı. Mor elbisesinin içinde memelerinin hopladığının farkındaydı ama yapacak bir şey yoktu. Bir dergide sporcu kadınlar için zıplayan memelere son verecek sütyen geliştirildiğini okuduğunu hatırladı. Keşke o mucizevi buluştan bir adet edinmiş olsaydı. Olsun varsın, adını koyamadığı yasak bir bölgeye girmişçesine tuhaf bir özgürlük hissiyle, sürücülerin bakışları ve başının üstünde uçuşan martıların çığlıkları arasında ara sokaklara doğru koştu. Tereddüt etse, hani bir saniyeliğine bile olsa yavaşlasa, yaptığı şey karşısında dehşete düşerdi muhtemelen. Ürkerdi paslı çivilere, kırık bira şişelerine ya da sıçan sidiğine basma olasılığından. O yüzden yavaşlamadı. Bacakları neredeyse ondan bağımsız bir şekilde hareket ediyordu. Oysa eskiden çok daha gençken Peri müptelaydı koşmaya. Nasıl da severdi rüzgarı teninde hissetmeyi, geçmişinden kaçarcasına hızla ilerlemeyi. Bir zamanlar Oxford Üniversitesi'nde öğrenciyken yağmur çamur demeden hemen her gün kilometrelerce koşmuştu. Hayatındaki nice küçük keyifler ve sessiz zaferler gibi bunu da zamanla unutmuş, rafa kaldırmıştı. Ama şimdi İstanbul'da seneler sonra hem de sahte bir el çantasının ardından hırsız kovalamaya kalkmıştı. Bunca insan ve araba ortasında koşuyor, koşuyordu. Dilsiz şair. İstanbul 1980'ler. Peri küçükken İstanbul'un Anadolu yakasında alt, orta sınıf bir mahallede Dilsiz Şair sokağında ikamet ederdi Nalbantoğulları. Açık pencerelerden sokağa yayılan koku, sarımsaklı yoğurt, patlıcan kızartması, taze çekilmiş kahve, fırından yeni çıkmış pide ve çürüyen günlerden mürekkep karışım o kadar yoğundu ki her yere siner, mazgallardan, çatlaklardan içeri sızardı. Ama mahalle sakinleri farkında bile değildi durumun. Ancak yabancı biri alabilirdi kokuyu. Bazen bir yere has aksaklıkları ya da ayrıntıları daha iyi kavrayabilmek için ya el olmak gerekir ya bigane. Ne var ki buralara hemen hemen hiçbir yabancı uğramazdı. Herkes birbirini tanırdı. Bunca iç içeliğin iki yan etkisi vardı. Biri yararlı, öteki zararlı. Yardımlaşırdı konu komşu, paylaşırdı hayatın yükünü. Lakin aynı zamanda herkesin gözü herkesin üstündeydi. Böyle kapalı ortamda farklı olmak, eleştirel düşünmek kabil değildi. Evler bakımsız bir kabristandaki mezar taşları gibi iğreti dizilmişti. Hane işlerini gayet pak ve tertipli tutan ahali, sokakların temizliğini çöpçülerin vazifesi addederdi. Kendi evinde toz tutmayanlar, dışarılara kabuk, kağıt, çerçöp atmakta tereddüt etmezdi. Can sıkıntısı bir sis tabakası gibi çökmüştü üzerlerine. Bağırış çağırış sokakta oynayan çocukların sesleri de olmasa hiç dağılacağı yoktu. Sokağın tuhaf isminin nereden geldiğine dair rivayet muhtelifti. Kimileri bu civarda vaktiyle meşhur bir Osmanlı şairinin yaşadığını söylerdi. Dediklerine göre sanatçı saraya gönderdiği metiyeler karşılığında aldığı cüzi bahşişi beğenmemiş, sultana şikayetini iletmişti. Şayet layığınca mükafatlandırılmazsa bir daha ağzını açmamaya yemin etmişti. Yedi düvel, üç kıta, beş denizin hükümdarı, Yüce Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Padişah Efendimiz, o hudutsuz Ali Cenaplığıyla bu naçiz kulunu ihya edecektir hiç şüphesiz. Lakin olur da tenezzül etmezse, ben de bunu şiirlerimin pespayeline yoracak, ölene dek lal kalacağım. Zira ölü bir şair, kifayetsiz bir şaire yeğdir. Bu minvalde sözler söylemiş, gece yarısı yağan kar gibi derin bir sessizliğe gömülmeden evvel. Haddini bilmezlikten değilmiş yaptığı. Zihnindeki hükümdar mehhumuna hürmet, korku ve sadakat beslermiş. Böyle öğrenmiş ne de olsa büyüklerinden. Yönetene koşulsuz itaat. Ama yine de sanatçıymış işte. Özgürlükten, esriklikten yana çarparmış yüreği. Yapamazmış zinhar kapalı kutularda. İlla ki bir hava deliği bulmalı, içeri ışık sızmalı. Hem biraz daha ilgi, biraz daha övgü, biraz daha sevgi istermiş gönlü. Biraz daha para kazansa o da fena olmazmış. Geçinmek zormuş şair olunca. Olay kulağına geldiğinde sultan tepki göstermemiş. Hatta cüretkarlığın bu kadarı karşısında keyiflenmiş. Durumu telafi etmeye söz vermiş. Bütün despotlar gibi o da sanatçı taifesine karşı karışık duygular beslermiş. Bir yandan onların sağ solu belli olmaz hallerinden ve kural tanımazlıklarından haz etmez, Öte yandan onları ilginç, renkli bulurmuş. Hadlerini bildikleri müddetçe etrafta bulunmalarından hoşlanırmış. Velhasıl birkaç sanatçıyı sarayda elinin ve kontrolünün altında tutmayı severmiş. Şarkı söylesinler, güldürsün, eğlendirsinler, vatansever şiirler düşsünler ama siyasi konularda asla fikir belirtmesinler istermiş. İlahi iş bölümüne inanırmış sultan. Çiftçiler çiftçiliğini yapsın, kunduracılar kunduracılığını bilsin, şairler otlardan kelebeklerden dem vursun ama yönetim işlerini herkes tek bir yöneticiye bıraksın dermiş. Ama kader bu ya, sultanın ondan da hırslı bir oğlu varmış. 19 oğlundan biri. Bu evlat saray efradını ardına alıp babasını alaşağı etmek için harekete geçmiş o hafta. Padişah asil kanı yerlere dökülmesin diye kirişle boğularak öldürülmüş. Ne de olsa Osmanlı düzeni hayatta olduğu gibi ölümde de hiyerarşiye uygun davranırmış. Soylular özenle boğulur, isyancıların kellesi kesilir, cariyeler ağzı dikilmiş çuvallar içinde denize atılırmış. Kimine sicim, kimine kılıç, kimine hapis. Mesleğine ve konumuna göreymiş insanların akıbetleri. Saray önündeki dar ağaçlarında her hafta kelleler sergilenirmiş. Önemli şahsiyetlerinki pamukla doldurulurmuş, avaminki samanla. Bizim şair de içten içe susturulmuş hissetmiş kendini. Ağzını bıçak açmamış son nefesine kadar. Mahalle sakinlerinin kimileri ise bu hikayeyi oldukça farklı naklederdi. Rivayete göre hadise bambaşka biçimde gerçekleşmişti. Şair kendisine cömertçe ödeme yapılmasını talep ettiğinde küstahlığın bu kadarı karşısında öfkelenmişti sultan. Cezasını vermişti oracıkta. Derhal dili kesile. Böyledir işte asırlardan bu yana sen misin fazla konuşan, hat hudut tanımayan, adaletsizliğe baş kaldıran, evvela dilin gider bu topraklarda. Yitirirsin kelimeleri, etinden et çekilmiş gibi cımbızlı. Şairin dili kesildikten sonra dilimlenmiş, kızartılmış, yedi mahallenin kedilerine yedirilmek üzere. Gel gör ki, sene be sene bunca sivri laf etmekten dolayı tadı bir tuhafmış. Kuyruk yağında nohutla kavrulsa da fayda etmemiş. Kediler yüz çevirip gitmişler. Olayı kafesli pencere ardından seyreden şairin karısı gizlice dışarı süzülmüş, parçaları toplayıp birbirine dikmiş, eserini dikkatlice yatağın üstüne bırakıp dili yeniden kocasının ağzına takabilecek bir cerrah aramaya çıkmış. Ama kadıncağız odadan ayrılır ayrılmaz açık pencereden içeri süzülen bir martı dili kaptığı gibi uçmuş gitmiş. İstanbul'un martıları tadına tuzuna bakmaksızın ne bulurlarsa yemeleriyle nam salmışlar cihana. Çok da şaşırmamak gerek bu duruma. Kendisinin iki katı büyüklüğündeki hayvanların bile gözlerini oyup mideye indirebilen bir kuş her şeyi yiyebilir ne de olsa. İşte böylece şair ömrünün sonuna dek bir balıkçı feneri kadar sessiz kalmış. Onun ifade edemediği dizeleri şehrin semalarında daireler çizerek uçan beyaz bir kuş çığlıklar atarak söylemiş cümle aleme. Sadece dinlemeyi bilenler işitebilmiş martının gagasından dökülen şiirleri. Sadece onlar kulak vermiş. Gerisi duymamış bile. Adının arkasındaki hikayenin aslı ne olursa olsun, Nalbantoğullarının oturduğu sokak kısmen sakin, kısmen miskin bir yerdi. Bu muhafazakar yerde en yüce faziletler maddenin üç haline göre belirlenmişti. Allah'a ve onun tayin ettiği Hacı Hoca takımına, şaşmaz bir itaat, sonsuz bir teslimiyet ve bükülmez bir istikrarla boyun eğmek, maddenin katı hali, ne kadar çamur ve pislik taşırsa taşısın, hayat nehrini olduğu gibi kabullenmek, maddenin sıvı hali, her türlü mal mülk ve ganimetin sonunda buhar olacağını düşünerek tüm hırs ve heveslerden vazgeçmek, maddenin gaz hali. Herkesin alın yazısı önceden yazılmış kabul edilirdi. Kederde olan her çilenin mecburen çekilmesi beklenirdi. Buna mahallelilerin birbirlerine ettikleri eziyetler de dahildi. Maç kavgası, vay sen benim bahçemden nasıl meyve aşırırsın tartışması ve koca dayağı dahil. Vişne rengi iki katlı bir evdi perilerinki. Yıllar içinde birçok renge boyanmıştı. Tuzlu erik yeşili, ceviz reçeli kahverengisi, pancar turşusu moru. Nalbantoğulları alt katı kiralamıştı. Ev sahibi de üst katta oturuyordu. Aile zengin olmadığı halde her türlü servet izafidir zaten. Zamanın ve mekanın ölçülerine göre Peri kendini bir şeylerden mahrum hissetmeden büyümüştü. Gerçi seneler geçtikçe ailesindeki mutsuzlukları idrak edecekti. Büyümek demek, anne babanın kusurlarını görmeyi öğrenmek demekti. Nalbant oğullarının son çocuğuydu Peri, tekne kazıntısı. İki oğullarını ergenlik çağına getirmiş çift için doğrusu sürpriz olmuştu gelişi. Üzerine titrenen, sakınılan, her ihtiyacı karşılanan, el üstünde tutulan bir çocuk olarak geçirmişti ilk yıllarını. Yine de ne zaman annesiyle babası aynı odada olsalar, gergin bir rüzgar estiğinin farkındaydı. Meyhane ile cami kadar uyumsuzlardı babasıyla annesi. Konuşurken çatılan kaşlarına, seslerine işleyen sert tınıya bakan, onların aşık bir çift değil, satranç oynayan iki ezeli rakip olduğunu görürdü. Bir sonraki hamlelerini hesaplayarak birbirlerinin kalelerini, fillerini, vezirlerini ele geçirerek nihai zaferi sağlayacak darbeyi vurmayı hedefleyerek ilerliyorlardı evliliklerinin damalı ve yaralı zemininde. İki tarafta diğerini ailenin zorbası olarak görüp tahammül edilmez buluyor ve ona şahmat diyeceği günü iple çekiyordu. Karşılıklı hınçları öyle derinlere işlemişti ki kendilerini mağdur ve mazlum hissetmek için bir sebebe ihtiyaç duymaz olmuşlardı artık. O küçücük yaşında bile Peri, annesiyle babasının aşk evliliği yapmadığını, sadece bugün değil aslında hiçbir zaman birbirlerini sevmediklerini anlamıştı. Ne zor şeydi birbirini hiç sevmemiş bir çiftin evladı olmak. Akşamları babası büyük rakı şişesini etrafına yerleştirilmiş mezelerle dolu masasının başına otururdu. Ciğer tava, fava, zeytinyağlı enginar, kavun, beyaz peynir ve en sevdiği şey olan beyin salatası. Lakin boğazına düşkün biri değildi Mensur Bey. Yemek yemeyi aç karnına içmemek için rıza gösterdiği bir vazife addederdi adeta. Her mezeyi müşkülpesent bir tadımcı gibi dener, yavaş yavaş sindirirdi. Kumar oynamam, çalıp çıpmam, sigara içmem, karı kız peşinde koşmam, ne rüşvet aldım ne hırsızlık ettim, alnımak, kimselere zarar vermem, yalan dolan desen yoktur kitabımda. Herhalde Allah bu garip kuluna akşamları bir kadehçik içmeyi çok görmez, bu kadar günahı da helal etsin bana derdi ara ara. Bu uzun akşam yemeklerinde ona katılan bir iki arkadaşı olurdu genelde. Siyasetten ve siyasetçilerden konuşur, memleketin haline dertlenirlerdi. Bu ülkedeki nice vatandaş gibi onlar da sohbetlerinin çoğunu en az sevdikleri şeyleri konuşmaya ayırırlardı. Dünyayı dolaş, bak göreceksin herkesin içki içişi ne kadar farklı derdi Mensur kızına. Kendisi gemi makinisti olarak epey dolaşmıştı gençliğinde. Demokrasi olan memlekette bir adam sarhoş oldu mu, ah ne oldu benim güzel sevgilime diye ağlar. Demokrasi olmayan yerde ise bir adam sarhoş oldu mu, ah ne oldu benim güzel memleketime diye ağlar. Çok geçmeden kelimeler eriyip ezgilere dönüşürdü. Mensur Bey ve ahbapları inceden şarkılar söylemeye başlarlardı. Önce oynak Balkan havaları, ardından devrimci Karadeniz türküleri, sonra da İç Anadolu'nun gamlı uzun havaları, Kürtçe, Türkçe, Zazaca, Rumca, Ermenice, Ladino şarkı sözleri, kıvrıla kıvrıla yükselen duman halkaları gibi birbirlerine eklenirdi havada. Peri bir köşede kendi başına oturup izlerdi. Böyle zamanlarda yüreğine bir ağırlık çökerdi. Sevgili babasının neden bu kadar kederli olduğunu merak ederdi. Ne bu hüzün kalesine sızmayı başarabilir, ne de denemekten vazgeçerdi. Çünkü ailede herkesin tanıklık edeceği üzere bizim Peri annesinin değil, babasının kızıydı. Duvardaki işlemeli çerçevenin içinden çelik mavisi gözlerindeki altın rengi harelerle onlara bakardı Atatürk. Ulu Önder portreleri evin her yerindeydi. Mutfakta asker üniformalı Atatürk, oturma odasında redingotlu Atatürk, ebeveyn yatak odasında paltolu ve kalpaklı Atatürk, koridorda ipek eldivenli ve pelerinli Atatürk. Atamız olmasaydı İran gibi olurduk, sakın unutma derdi Mensur kızına. Artık ben çember sakal bırakırdım mecburen, bodrumda gizli gizli kendi içkimi üretirdim. Enseme çökerlerdi tabii, yakalayıp meydanda kırbaçlarlardı. Ve sen canım kızım, daha bu yaşta çarşaf giymeye başlardın, kapkara. Mensur'un arkadaşları genelde öğretmenler, banka memurları, mühendislerdi. Onlar da en az onun kadar bağlıydılar Atatürk ve ilkelerine. Kimi akşamlar usuldan kahramanlık şiirleri okur, ilham gelirse yazarlardı da. Bu şiirlerin çoğu ritim olarak birbirine o kadar yakın ve içerik bakımından öyle mükerrerdi ki, farklı edebi eserlerden ziyade aynı gür seslenişin yankıları gibi gelirdi kulağa. Oturma odasında kalıp bu duygulu sohbetlere kulak vermeyi severdi Peri. Mensur ve arkadaşları da Peri'nin varlığına ses etmezdi. Hatta konuşmalarına gösterdiği ilgiden memnun olur, gençliğe ve geleceğe dair umutlanırlardı. Böylece Peri çocukluğu boyunca babasının en sevdiği kupadan portakal suyu içerek yanı başında oturdu her akşam. Kupanın bir yanında Atatürk'ün imzası, diğer yanında bir sözü vardı. Medeni dünya çok ileridedir. Buna yetişmek, o medeniyet dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz. Bu porselen kupayı pek severdi Peri. Avucunun içinde pürüzsüzlüğünü hissetmeye bayılırdı. Ama içeceğini bitirdiğinde sanki medeni dünyaya yetişme şansı da bitivermiş gibi gelir, içini hüzün kaplardı. Sürekli de oturmazdı tabii. Buz kavasını doldurmak, kül tablalarını boşaltmak, ekmek dilimlemek derken habire iş çıkardı. Annesi ortada olmazdı çünkü. Selma sofrayı kurup yemekleri masaya koyar koymaz odasına çekilir, ertesi sabaha kadar da çıkmazdı. Yattığı yerden onları dinlerdi muhtemelen. Duymamak mümkün değildi ki. Duvarlar kağıt kadar inceydi. Ama Selma ile Mensur arasında uzun zaman evvel dikilmiş bir başka duvar vardı. Her sene bir kat daha yükselen. Selma bir süre önce vaazlarındaki belagat ve görüşlerindeki katılıkla namdar bir hocanın liderliğindeki bir tarikata dahil olmuştu. Üzümbaz efendi diyorlardı ona. Nerede putperestlik ve kafirlik emaresi görse ayağının altına alıp üzüm gibi ezip geçeceğini iddia ettiğinden. Lakabının sulu üzümleri, üzümlerin de şarap imalatını çağrıştırması bu tarikat şeyhini zerrece rahatsız etmezdi. O, işin ezip geçme kısmını benimsemişti. Bu Bağnaz hocanın etkisi altında gözle görülür şekilde değişmişti Selma. Artık yalnızca karşı cinsle tokalaşmayı reddetmekle kalmıyor, otobüste bir erkeğin kalktığı koltuğa oturmayı da kabul etmiyordu. Hatta adamcağız ona yer vermek için nezaketen kalkmış bile olsa. Bazı arkadaşlarının yaptığı gibi kara çarşafa, peçeye meyletmemişti ama bir sabah aniden örtünü vermişti. Pop müziği yoz bulduğundan onaylamıyordu. Her türlü şekerleme, dondurma, patates cipsi, çikolata ürününün üzerinde helal yazanların bile eve girmesini yasaklamıştı. Zira Üzümbaz Efendi'den bu tür ürünlerin içinde jelatin, jelatinin içinde de domuz kemikleri olabileceğine dair bir vaaz dinlemişti. Gene aynı sebepten ötürü şampuan yerine kil, diş macunu yerine sadece misvak, mum yerine içine fitil yerleştirilmiş bir top tereyağı kullanıyordu. Kafa dengi ahbaplarıyla İstanbul ve çevresindeki plajlara geziler düzenliyor, güneşlinden bikinili mayalı kadınları ruhlarını kurtarmak için çok geç olmadan tövbeye ikna etmeye çalışıyorlardı. Ünlemlerin bol keseden, virgüllerin ise hasisçe kullanıldığı düşük cümleler ve feci yazım hatalarıyla dolu broşürler dağıtıyorlar. Allah'ın Havva kızlarını toplum içinde böyle yarı çıplak görmek istemediğini anlatıp duruyorlardı. Akşam olup da plajlar boşalınca artık broşürler yırtılmış ve lekelenmiş olarak rüzgarda uçuşurdu. Ten, günah, cehennem sözcükleri kurumuş yosunlar gibi kumların üstüne saçılırdı. Semra zaten ezelden beridir heyecanlı biriydi. Ama hayatının bu yeni döneminde başkalarını, özellikle de kocasını, hak yoluna çekme hevesiyle iyiden iyiye konuşkan kesilmişti. Mensur'un da ıslah edilmek gibi bir niyeti olmayınca evde yan yana duramaz olmuşlardı. Bir savaş diyarıydı artık Nalbantoğulları hanesi. İnanç ve kimlik meselesi Nalbantoğullarının evine bir göktaşı gibi beklenmedik şekilde düşerek aileyi iki kampa ayırmıştı. Son derece dindar ve milliyetçi olan küçük oğul Hakan hiç tereddüt etmeden annesinin tarafını seçmişti. Büyük oğul Umut ise bir süre kararsız kalsa da söylediği ve yaptığı her şeyden sola meylettiği aşikardı. Gün gelip solculuğunu nihayet açıkça sahiplendiğinde basbayağı koyu bir Marksist olduğu ortaya çıkacaktı. Bu yarı yarıya bölünme Peri'yi zor durumda bırakmıştı. Mensur da Selma da onu kendi tarafına çekmeye çalışırdı. Annesinin uzlaşmaz dindarlığı ile babasının uzlaşmaz materyalizmi arasında bir karar verme mecburiyeti neredeyse paralize ediyordu kızcağızı. Zira Peri mümkün olduğunca kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalışan bir insandı. Etrafında bu kadar çok tartışma, sürtüşme olunca o da edilgenliği seçti sessizce. Halbuki ne ateşler vardı içinde. Söndürdü her birini elleriyle. Başkalarını uzlaştırayım, ortama yatıştırayım diye kendinden uzaklaştı gün be gün. Çocukken tam olarak çocuk, gençken tam olarak genç olamayacaktı bir türlü. Hep yaşından fersah fersah önde. Peri'nin annesiyle babası arasındaki uçurumun en bariz olduğu yer oturma odasıydı. Televizyonun üstündeki iki raftan ilki Mensur'un kitaplarına ayrılmıştı. Lord Kinross'tan Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Atatürk'ün Nutuğu, Nazım Hikmet'in tüm eserleri, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası, Boris Pasternak'ın Doktor Jivago'su ve okuna okuna yıpranmış cildiyle Ömer Hayyam'ın ribaileri. İkinci raf ise bambaşka bir alemdi. Yıllarca değişik renk ve boyutta porselen atlar, altın rengi yeleleri ve ebem kuşağı kuyruklarıyla oynaşan, koşuşan, otlayan midilliler, küheylanlar, kısraklar durmuştu burada. Derken yavaş yavaş kitaplar gelmeye başlamıştı. Buhari'nin derlediği hadisler, İmam-ı Gazali'nin eserleri, abdest ve namaz hocası, Müslümanlıkta ahlaklı hayat, Müslüman kadının el kitabı, sabır ve kadirşinaslık erdemleri, İslami rüya tabirleri, baş köşe Üzümbaz Efendi'nin yegane eserine ayrılmıştı. Hızla yozlaşan dünyada nasıl pak kalınır? Kitaplar arttıkça atlar santim santim rafın ucuna kaymış, yalçın bir uçurum kenarında soluklanırcasına kala kalmışlardı orada. Evin içinde deveran eden fikir ve duygu tufanı şaşkına çeviriyordu Peri'yi. Bütün öğretilenlerden biliyordu ki yaradan tek ve biricikti. Ama annesinin korkuyla ve huşuyla yalvarıp yakardığı Allah ile babasının sitemle dert yandığı Tanrı'nın aynı varlık olduğuna inanması mümkün değildi. Nasıl oluyordu da aynı yatağı olmasa da hala aynı yüzüğü paylaşan iki insan yaradanı bu kadar zıt tahayyül edebiliyordu? Nasıl oluyordu da aynı varlık, dolayısıyla tek hakikat bu kadar farklı algılanabiliyordu? Ayrım sonu, sayfa 34.